Anksiyeteli müzik sohbetlerine hoş geldiniz. Sesim ergen çatlamasıyla başladığına göre başlayabilir. Bu haftaki konuğumuz nevi şahsına münasır Baron Ökmen. Benim yakın arkadaşım. Abi hoş geldin. Ne yapıyorsun Baron? İyi misin?
Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim ya. Evdeyim işte. Herkes gibi.
İyi abi.
Oturuyorum öyle. Yayına bir anda biraz önce çok eğlenceli bağlandık. Oradan bir böyle bıçakla kesilmiş gibi oldu ama.
Çünkü hakkı, isim hakkını veriyoruz. Süre. Neden? Çünkü anksiyete şu an başladı. Çok yoğun var bizde.
Evet, evet, evet.
Kayıt anksiyetesi.
Ben biraz şey Allah'tan hani çok da böyle yoga mı yapıp geldim falan diyorum. Yok ya, ciddi anlamda sırtım ağrıyor son zamanlarda da. Geçen bölüm lerden birinde de o konudan bayağı bahsetmiştiniz. Beden sağlığı malum, evdeyiz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Öyle sırtımı güçlendirecek hareketler falan yapmaya çalışıyorum da. Hı-hı. Ezgi'ye dedim, benim kız arkadaşım, beraber yaşıyoruz onunla bir senedir falan. Dedim yoga yapıyorum ben yukarıda falan, bir güldü falan. Hani özdeşleştiremedi yogayla beni de. Ne yapayım işte, ben de kendimce bir şeyler, iyi gelecek bir hareketler yapıyorum tabii.
Yani abi yüzünde o direkt sordum belli. Dedi. Yani yüzünde o.
Öyle mi?
O şey Nur var yani bayağı.
Meh cemalime.
usta sifosun şu an fasaç bunu. Oğlum iyi ki geldin, evet. Hem özledim. Yani hem bu vesileyle görüşmüş olduk. Ayrıca diğer podcastleri dinlemen beni, yani bizim hepimizi çok sevindiriyor.
Aynen öyle.
Nasıl geçiyor abi süreç? Anlat biraz, neler yapıyorsun?
Valla halimden memnun gibiyim diyebilirim hani şey açısından. Yani beslenme açısından bir şeylerden. Hı hı. İhtiyacım olan şeydi biraz. Tabii ufak tefek sorunlar da baş göstermeye başlıyor ilerledikçe süreç. Hı. Şimdi birazcık işte tekrardan bizim grubu toparlama ve online vesaire konser gibi etkinliklere başlamayı düşünüyoruz. İnşallah en kısa zamanda herkes toparlanır bütün müzik sektörü adına. Geçmiş olsun diyorum herkese yani. Bütün evindeki müzisyen kardeşlerim falan diye devam ediyor değil mi?
Böyle şive giriyor falan saçma. Ve buradan bir gurbetçi parçasıyla devam ediyoruz. Bu arada ya abi, böyle dedim ya sana, anksiyeteli bir başlangıç. Adı üzerinde, kafana göre doğaçlama sendeyiz. Yani hikayenle başlayabilirsin. Ne anlatmak istersen bana.
Eyvallah.
İşte bulunduğun gruplar olur, kendi evet, hikayen olur. Her şeyi anlat. Sen bak keyfine abi.
Evet. Kendimi tanıtayım isterseniz. Ben Baran Ökmen. 92 İstanbul doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da yetiştim. Gitara 10 yaşında başladım. Ondan önce bağlama deneyimim oldu biraz falan filan. Curam vardı vesaire. Annem almıştı. Daha sonra gitara başladıktan sonra 2003 yılında gitar kursunda eğitim almaya başladım. Ardından 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girdim. Özgür'le de zaten oradan tanışıyoruz. Caz gitar bölümü okurken Özgür de benim üst dönemimde. Kendisiyle akıl almaz yolculuklarımız, tartışmalarımız, anksiyetelerimiz.
İşte bu ya.
Anlarımız oldu. Özellikle yani bu podcast'i açtığınız zaman benim içim fazla rahatladı. Hani sonunda bu konuları dile getiren birileri var diye. Çünkü Özgür'le biz kendi aramızda ne zaman bir araya gelsek konuştuğumuz şey bu podcast'in konusuydu aslında yani. Hani bunun üzerinden tanımlıyorduk kendimizi. Anksiyete öyle başladı mı? Başladı ya. Evet, o dönem. Sonra Özgür'le tanıştım. Daha da kötü oldu. Özgür gelip şey diyordu böyle. Muruk ne yapacağız? Çalamıyoruz parçalar. Hoca istiyor. Ne yapacağız? Falan. Bir gün Özgür'e dedim ki ya abi sakin ol ne olur falan. Ne demek sakin ol lan falan diye böyle Özgür. İçindeki Emir Dağlı'yı.
Buradan tüm Emir Dağlı
anlar da oldu.
Selamlar olsun.
Evet. Abi Emir Dağlı'yı ya. Üzerime sardı. Ben de Mardinli benim babam. Mardinli Baran'ı birazcık Özgür'ün üstüne saldığım anlar oldu. Öyle evet. Tatlı tatlı geçinip gidiyoruz. Şimdi neyse ki okul bitti. Anksiyeteler de biraz bitti o anlamda.
Tabii
ama
abi.
Bayağıdır da çalmıyoruz. Özgür'le gruplarımız da vardı. Beraber kayıtlar yaptık. Evet. Trio olarak. Trio
hala dinliyorum. Özlediğim evet. Günler.
Öyle devam ediyor. Özlediğimiz anılar bayağı var yani. Umarım hepsi tekrardan gerçekleşir.
Umarım abi ya. Vallahi çok güzel giriş oldu. Biraz şeyden bahsetmek istiyorsan. Okul dışında şimdi kimlerle çalışıyorsun, neler yapıyorsun, kendin bireysel bulunduğun gruplar, onlardan bahsetsen
evet,
süper olur.
Bahsedeyim. Ben şey yüz yüzeyken konuşuruz da klavye çalıyorum şu anda. Saçma bir şekilde ama öyle oldu. Klavyecilik serüvenim aslında çok eski değil. Yani ben zaten şeyde birazcık ya küçükken falan orgun vesaire falan vardı. Hı hı. Ama gelip böyle şu nota şudur diye öğreten olmadı. Fikret amcam vardı böyle. O gelip şey yapıyordu böyle. Ork, oyuncak orklar var ya, onlar da gelip şöyle bir melodiler falan çalıyordu bana. Dur ses alamadım. Neyse boşver. Şey, ses kartını.
Do re mi do re şey, do. Pasaj buluyorum.
Kayda his var ya, o ses gitmesin diye hoparlörleri kapatmışım da şimdi hiç açmayayım, hiç evet. Girmeyeyim oraları. Oraları böyle dara dara rap para bere falan diye bir şeyler çalıyordu klavyede. İşte onlarla şey yaptım. Ama burada klavye çalma serüveni şöyle başladı. Dediler ki bana bir gün telefon geldi. Mert Tunç Makas, çok severim. Arkadaşım aradı okuldan yine. Klavyeci olarak turneye çıkacaksın dedi. Ne diyorsun?
Emir Kipe.
Gitar okumuşum ya. Hani yok ya, şey dedi hani. Ben kıssasını söylüyorum. Hani o şey dedi. İşte bir Kalben var. O zaman yeni ilk turnesine çıkıyordu Kalben. İşte albümü yapılmış vesaire. Kalben'le yedek arıyoruz. Kalben'in o dönemki basçısı Berkant askerdeydi. Daha sonra ben onun yerine girdim. Bas ve klavye çalacak birine ihtiyaç vardı. Ben de anksiyeteden üniversite 2'de gitarı bırakmıştım. Özgür hatırlar, basa başlamıştım. O dönem böyle reggae dinliyordum falan, böyle ilginç, tuhaf Kalamış Parkı'na gidip uyuduğum falan bir dönemdi. Sonra ben de kabul ettim. Sonra ilk klavyecilik maceram bir turneye çıkmakla başladı. İlk turnesini yaptık Kalben'in vesaire. Yani turne dediğime bakmayın ya. 3 konser bir şey hani. Benim şey arkadaşlarım var böyle, işte rockçı arkadaşlar. Oğlum Metallica bir sene turne yapıyor. Sizinki turne mi lan falan.
Evet tabii.
Ne yapayım turne abi? Ülke bu kadar yani. Ne yapayım?
Yani doğru. Hani
başka yerde mekan vardı. Keşke olsa da gitsek her yere yani.
Tabii canım. Tabii.
Öyle. Klavyeci olarak devam ediyorum. Onun yanında bas çalıyorum. Hobi olarak ud çalıyorum. Gitarı çok özledim. Klavye çalışmakla meşgulüm bu aralar. Manyak gibi ve parmaklarım ağrıyor. ama ya manyak gibi dediğim, hani toplasan hepsini, asıl yoğun bir konsantrasyon halinde bir saat falandır çalıştığım yani aslına bakarsan. Genelde böyle takılıyorum klavyede sadece. Akor basıp böyle üzerine beat açıyorum. Geçen Özgür'le onu konuşuyorduk. Hı-hı. Buradan da güzel bir albüm söylemiş olalım dinleyicilerimize.
Abi tabii söyle.
Nate Smith'ten Pocket Chance bir albüm. Pocket Cihance diye yazılıyor.
Buradan ana dili olmayan dinleyicilerimize dedi saçmalık.
Böyle şey öyle gibi
çalışmalar yapıyorum.
Hani şeyde mesela müzik tarihi derslerinde falan bilinmedik isimler söylenir. Neydi hocam, bir daha söyler misiniz falan, onda da anlamazsın. Böyle hoca kollar ya. Çünkü evet, hiç bilmediğin ve 98 harften oluşan ama aslında 3 harfle yazılan falan bir şeydir yani.
Tabii.
Onun gibi hocam.
Ya abi
Leonard Skinner'd.
Vallahi saçmalıyor. Don't pack the kid parçası vardı böyle. Bunu öyle bir şey vardı galiba. Neyse şeyleri anlatalım biraz ya. Burada şimdi siz birazcık Baran'la konuşun. Mesela buradaki ortak noktamız, Alper Hoca'yla Baran da çalıştı doğal olarak. Yani derslerini aldı. Şimdi Esin'le Doğuş'ta Ankara Müzik Üniversitesi miydi? Arkadaşlar yanlış söylemeyeyim.
Evet. Müzik ve Güzel Sanatlar.
Müzik Öğrenci.
Oranın açılış hikayesini bayağı biliyorum oranın. Çok faydalı bir çalışmayla açılmış. Alper Hoca'yı da kaptınız elimizden. canımızı, pirimizi.
Tabii. Şimdi onunla alakalı şeyleri de konuşuruz. Baran biraz şeyden bahset abi. Bu şeyler dışında ne bileyim böyle okul dönemi işte ne bileyim böyle doğaçlamayla ilgili olur, caz müzikle
evet,
alakalı
öncelikle
olur.
Öncelikle benim için özgür ne ifade ediyor? Onu ondan başlayabilirim aslında. Özgür'ün benim müzikal yolculuğumdaki etkisi ve anksiyetesi tartışılmaz. Kendisinin öfke ve gerginlik problemleri vardı onu tanıdığımda.
Doğru söylüyor.
Ben çalıyordum. Tanışmamızı anlatayım Özgür'le önce. Yani bu bir hikaye biçiminde ilerlesin ki hani dinleyenler sıkılmasın. Tanışmamız şöyle oldu. Ben caz odasında çalışırken böyle saçma sapan gamlar çalmaya çalışıyorum. Duyduğum o dönem Sartmer'den dinliyorum vesaire böyle. All tone scale falan bir şeyler. Böyle hiçbir osur osur ipe diz dediğimiz konseptte takılırken Özgür geldi ve benim ellerimi izlemeye başladı ve onun benim ellerimi izlemeye başlamasından gerildim. Benim her bastığım notayı anlamlandırmaya çalışarak kendini heba ediyordu. Ama ben maalesef o dönem onun kadar teori de bilmiyordum. Takılıyordum. Çünkü ben rock gitaristi temelli bir insanım. Yani metal çalarak başladım. O konuda Doğuş'la bizim ortak noktalarımız var.
Çok iyi.
Vay kardeşim, Kurt Cobain'i de asmış oraya. O, çok iyi. Evet, Kurt Cobain'in etkisi. Kurt Cobain benim rüyama girdi bu arada. Oraya geçeyim ama.
Geç abi.
Evet, şey dedi, elektro gitar görmüştüm ben vitrinde hayatımda ilk defa. Annem gelip bana şey demişti işte, elektro gitar gördüm demiştim. Anneme gidip anlatmıştım. Annem de iyi falan dedi. O dönemde 2001 krizi falan böyle. Bizim aile biraz zor durumda. Babam batmış falan böyle. Acayip bir durumdayız. Annem de işe girmişti. Sonra Kurt Cobain rüyama girdi. Dedi ki, o annene söyle dedi. O annene söyle demedi. Annene söyle dedi. O gitarı dedi alsın. Ama böyle Kurt Cobain'in bir tane kafasının fotoğrafı var böyle. Kafa fotoğrafı var. Bilirler onu. Böyle bakıyor. Böyle güzel baktığı fotoğrafa. O fotoğraf sadece kafa, böyle Posta gazetesinde keserler ya kafayı, koyarlar böyle. O kafa böyle geçiyordu.
Böyle müthiş bir bilinçaltı.
Sonra anneme gittim. Sonra annem de Kurt Cobain'i çok severdi. Ondan sonra benim annem genç bu arada. 70 doğumlu. Hani o nesli 90'larda genç olma neslini biraz yakalamış bir insan. Hı hı. Öyle mi falan dediler. Derinden etkiledi bu bizim aileyi. Baran'ın rüyasına Kurt Cobain gelmiş. Sonra aldılar gitarı. Ola ola işte böyle bir şey oldu. Büyüyünce yani.
Oğlum ne güzel oldu işte, boş ver.
Olamadık ama.
Baran oldun ya, öyle düşün ya.
Buradan... Ha, Özgür'le tanışmam.
Evet abi.
Özgür'le biz sonra çok iyi arkadaş olduk. Evine gittim falan böyle. Güzel güzel takıldık. O dönem bizim çok değerli arkadaşlarımız vardı. Çok değerli bir çevremiz vardı. Hepsi bugün acayip yerlerdeler yani. Böyle baktığım zaman acayip şeyler öğrendiğim adamlar. Çünkü Özgür gibi adamlar hiç karşılaşmadım. Ben bir gitarist olarak kötü nota okuyordum mesela. Özgür notayı uçuruyordu falan. Havadayken okuyordu dermişim falan.
Abi değil mi böyle? Havada durdu, şahitleri vardı zaten.
Öyle, evet. Özgür bayağı etkiledi beni o konuda yani. Bu arada hani bugün konuşacağımız şeylerde bahsedeyim. Siz biraz akademisyen olduğunuz için aslında geriliyorum. Benim burada beyan ettiğim hiçbir şey akademik değil. Tamamen şu anda kendi hayatımızı paylaşıyoruz.
Abi
aslında.
Olur mu? O kadar kıymetli ki
akademik biri yani. Dinliyorsa kapatsın şu anda. Tamam mı? Devam etmesin yani. Hiçbir şey katmayacak çünkü konuştuklarım.
Daha bir bence kesinlikle dinlesin. Ya.
Aynen.
Bence kesinlikle dinlesin yani.
Uzak kalalım falan diye yaptığımız bir şey zaten.
Yok
zaten
yok, kalmayalım canım.
Hani... Böyle akademisyenlik falan gibi bir vasfımız da yok da. Hani şu anda böyle bir şeyler yapmaya çalışan tipler olarak zaten bayılmak üzereyiz. Bunlar iyi geliyor bize o yüzden.
Tabii canım
ya. Başka?
Abi devam edelim. Tabii şey olunca, bir sessizlik olunca bazen şey oluyor, onun anksiyetesi yaşanıyor. Sessizlikte bir an ha sen devam et gibi falan bir şey oluyor.
Onlar, karşıdakine... onlar kurguya giriyor zaten abi, o yüzden gerilme.
Ya tamam, anladım.
Ya o... Müzikte susmak da bazen bir şeydir falan.
İşte bu.
Beylik laflar etmeye başlıyor.
Ya böyle biz bir ara hatırlıyorum böyle anksiyeteden Baran'la lisans, işte o lisans 2'de ben de lisans 3'te falanım, öyle bir durum. Yani ben anksiyeteden topluluk sınavlarında çalışıp o kadar çalamıyorum ki. Yani çalışıp o kadar çalamıyorum. Yani böyle...
Hayır bak, bir dakika araya gireceğim. Evet. Çalamıyor değilsin. Aynen evet. Notayı falan çalıyorsun. Her şeyi çalıyor. Bütün baslan gitmiş, öküz gibi transkrip etmiş. Eddie Gomez'i falan böyle gelmiş. Aynısını çalıyor herif. Soloya bir giriyor, Özgür böyle kalıyordu.
Evet abi.
Bana bakıyor böyle. Kendi solo atıyor ama sanki suçlusu benmişim gibi. Kötü eşlik çalıyorum diye böyle. Ben de şeydi, Özgür de sert mizaçlı bir insan yani. Korkuyordum da biraz Özgür'den. Hani bu beni dövecek mi bir gün? Bir de çünkü kulağıma duyumlar geldi. O işte kulağı çok iyi onun abi. O her notayı duyuyor falan dedi diyorlar. İyice geriliyorum ben Özgür'e baktıkça yani. Sonra neyse arkadaş olduk da o geçti biraz yani.
Abi çok
aslında
güzel zamanlar.
Bittikten sonra geçti falan herhalde.
Tabii öyle işte... Sen yurt dışı sınavlarına hazırlanıyordun, ben dönmüştüm falan. O dönem işte böh durumu başladı. Birazcık Adımlar konserindeki Eskişehir'deki anksiyetelerimizden bahsedebiliriz. Esin Doğuş'un içinde
evet,
çok
bizim,
olduğu için.
Böh diye bir grubumuz vardı. 3 kişilik. Hakan Kılıçoğlu çok değerli bir davulcudur. acayip inanılmaz bir adamdır. Yani çalması aşırı zevkli. Övüyorum milleti.
Evet, kesinlikle öyle ama hak ediyor yani. Evet.
Ama öyle yani. Hakan evet. da şimdi övülmeyecek bir adam değil. Kendisi vardı. Ondan sonra Hakan, Özgür, ben bir grup kurduk. Bunlar beni zorladılar. Gel bir şeyler çalalım. Ben o zaman böyle çok çekiniyorum. Yani böyle ah karşıma birileri gelecek, beni dinleyecek falan, beğenmeyecek. Çünkü hayatımızda Alper Hoca gibi bir faktör var. Alper Hoca... Şey var ya, Mevlana'nın bir tane lafı var. Denizi testiye döksen ne olur? Günün kısmetini alır diyor. Hani biz günün kısmetini alıyorduk Alper Hoca. Diyor ki şunu yapmayın, bunu yapmayın, şu işte şudur budur falan. Öyle geliyordu Alper Hoca'nın anlattığı şeyler benim kulağıma. Çünkü kendisini çok provokatif fikirleri vardı. Müzik ve doğaçlama konusunda vesaire. Kamil Hoca'nın bir beyanı olmadı bana karşı diğer hocalarımdan. Dedi ki hani... Parçaya düzgün gir, düzgün çık, arasında ne yapıyorsan yap, zaten kimse bir şeyden anlamıyor falan gibi öyle aramızda geyikler döndürüyorduk. Bir yanda da Şenol Küçük Yıldırım var, bilen bilir onu da yani. O da inanılmaz bir vizyona sahip bir insan. Ama Şenol Hoca'nın vizyonunu anlamak için Şenol Hoca'yla çok fazla vakit geçirmek gerekiyor.
Evet.
Birazcık öyle bir insan yani, tutup sana teori anlatmıyor yani öyle. Aslında çoğu hocamla hiç teori bile konuşmadık. İşin saçmalığı şuradaydı okurken. Bu okulu eleştirmek anlamında değil. Ya klasik armoni dersi alıyorduk. Caz armonisi dersi yoktu. Yani biz caz armonisi dersi çok sonradan. Evrim Hoca öyle bir girişimde bulundu falan. Hı hı. Kimse armoni bilmiyor. Yani ortalığı kan gövdeyi götürüyor yani. Böyle cazcı olarak girmişiz. Armoni bilmiyoruz. Klasik hocaları bizi böyle bir şey bıyık altından güler gibi bakıyorlar falan. Ne yapıyoruz biz? Modunda çok fazla takıldık o dönem yani. Özgür'le Böhü devam ettirme sürecinde Eskişehir konserimiz oldu bir tane. Hayatımın ilk yüksek seviyeli anksiyetesini geçirdiğim konserdir. Çaldık ettik. Ya ben şimdi şey var, böyle aklımda düşünceler var. Ve o kaç kişi vardı? 12 mi?
12-13 kişi falan vardı.
Ha, 12 kişi var böyle. Bir tane Adımlar Kitabevi diye bir çok güzel bir yer vardı. Onun altında bir salon. 12 kişi var. Böyle en ufak vuruş yankılanıyor. Reverb var böyle bah diye odada. Room var böyle. Çalıyoruz. Bir nota bile duyuluyor. Özgür'ün de bir huyu vardır, tamam mı? Yanlış nota duyunca kafasını kaldırıyor. Ya ben geriliyorum. O bir tane akor yanlış basın, Özgür kafayı kaldırıyor. Ben içimden diyorum ki şimdi Özgür içinden küfür ediyordur. Dinleyenler de içinden küfür ediyordur. Biz nereye geldik, çok sıkılıyoruz. Konser bitti. Beni kimse inandıramıyor şeye. Yani konserin aslında güzel bir konser olduğuna, işte insanlarla bir şey paylaştık orada vesaire. Çünkü o dönem öyle düşünemiyorsun. Yani o dönem öğrencisin ve her şey anksiyete gibi geliyor böyle.
Çok doğru.
Her şeye böyle bir şüpheyle yaklaşıyorsun falan. Yaranmak ihtiyacı, gereksiz bir insanlara yaranmak, dinleyiciye yaranmak ihtiyacı hissediliyor yani.
Evet, o çok güzel bir tespit.
Sonra otel ayarlamıştık biz orada. Bir şeyler içmeye gidelim dediler ama ben o anları şöyle hatırlıyorum. Gittim. Çıktım, konser bitti, kimseye bir şey demedim. Gittim Porsuk Çayı'nın etrafında bir yürüdüm. Porsuk Çayı'nın böyle kenarda köşede karanlık bir yerde durdum böyle, nefes aldım sadece. Sonra geldim, dediler ki hadi bir şeyler yiyelim içelim falan. Dedim ki ben otele gideceğim. Ama nasıl kalbim atıyor ya? Ben anksiyeteyi hayatımda gerçekten nasıl bir şey olduğunu o zaman anladım. Daha sonra bu psikologlarla görüşme süreçleri falan filan oldu.
Aslında gerçekten çok kötü etkilemiş yalnız. Ondan sonra psikoloğa başlayıp anksiyete tedavisi.
Bir insan neden böyle olsun değil mi? Ama ondan sonra psikologlar da çok tabii nereden bilsin senin hayatını yani bir yandan. Çok iyi. Uzun seanslar gerekiyor. Gerçekten kesinlikle. Sorunun kaynağına inebilmek için yani. Oradan sonra bir okul bitirme süreci falan oldu. Bir rahatlama geldi yani şu an. Ondan sonra tabii iş hayatı anksiyetesi başlıyor.
Evet, biraz
anksiyete
da, biraz da o tarafından duysak grupla devam ederken ki anksiyete mevzusu. Aksiyete falan.
Ya orada şimdi en büyük farklardan bir tanesi, kolektif bir iş yapıldığı için iş senin fikirlerinden çıkıyor ve topluluğu temsil ediyorsun. Ve insanlar da seni temsil ettiğin şey üzerinden yargılamaya başladıkları anda, bu yanında çalışan bir insan da olabilir, seyirci de olabilir, dinleyici de olabilir. Özellikle genç dinleyiciye çok hitap eden bir grup olduğu için yüzeykenle tanışmamız da bizim aslında Kaan'la, vokalist Kaan'la çok eski arkadaştı. Liseden arkadaş olmamıza dayanıyor. O dönem biz gruplar kurduk. İlk sahne deneyimlerimizi beraber yaşadık vesaire. Kaan da çok iyi bir müzisyendir. Daha sonra işte gruplar kurduk vesaire. 17 yaşındaydık, barda çalıyorduk falan, böyle ilginç mekanlar vardı o dönem Taksim'de. Böyle Taksim'in o ölüm dönemine girişinden itibaren yani fetret devrinden son yıkılışına kadar Taksim'in aslında o tanık olduğum o şeye. Beyoğlu çocuğu olarak takılıyorduk. Orada bir stüdyomuz vardı vesaire. O da zamanlardan tanışıyoruz. Çok da uzatmayayım. Ya commercial bir şeye dönmüştü zaten. Ben Yüz Yüzeyken girdiğimde olay artık hani birazcık da albüm vardı. 3 tane yayınlanmış albüm vardı ve o albümleri canlı çalmak istediler. Yani özellikle Akustik Travma albümünde çok fazla synth layer vardı. Ve bunları canlı çalabilecek bir adama ihtiyaçları vardı. Hani çok da zor klavye partileri yoktu yani. Böyle değişik işte 11-13 akorlar falan yok yani. Ben de dedim olur, tabii ki gelirim ama bir yandan da çok da heyecanlanıyorum yani. Hani nasıl çalacağım abi o kadar layer'ı ben? Birkaç prova yaptık. Çok prova da yapamadan biz zaten turnelere başladık o dönem. Geziyoruz işte 10 şehir, 11 şehir vesaire. Böyle o dönem çok çaldığımız bir dönem vardı. Sonra ben bir tur daha kafayı yedim o dönem. Öyle çeşitli delilik evrelerinden geçiyorsun. Yani en son o delilik evrelerinde böyle insanı kamil mertebe saçmalıyor senin deyiminle. Andım, piştim, yandım falan diyor. Yok, böyle giriyorum.
Oğlum çok güzel anlatıyorsun ya.
Bir yere.
Değil mi? Ve şimdi ney solo falan diyor. Tuuu diye böyle şey gidiyor değil mi aradan sonra?
Ney yok, ud var isterseniz onu. Ud konseri olarak devam ediyoruz.
Bir ud taksimiyle devam ediyoruz. Evet. İftar programımıza diye saçmalıyor.
Dübür taksim söyledi. Türk müziği seven arkadaşlarımız alınmasınlar. Yok, o dönem bizi. Biz makam dersinde böyle makamları ezberlemek için çok... Kıçımızdan makamlar uydururduk böyle.
Tabii tabii.
İşte bu ne abi falan. Hangi makama falan o.
Ya.
Züdük şimdi... makamı. Züdük makamı. Geveşt diye bir ses var. Ona çok gülüyordum mesela. Geveşt gibi küfür gibi böyle.
Evet. Geveşt diye zombi falan saçmalık.
Mikrotonal armoni gelişirse onu da yapacağız Özgür.
Evet, evet çok şu an çok yüksek evet. Armoniden şu merak ediliyor. Yani Doğuş merak ediyor. Baran,
dip, şu merak ediliyor.
Ediliyor.
Canlı yayında varmış.
Deep Turkish Deep Turkish web de sanırım bir iki skeçte bulundum diye hatırlıyorum. Skeç 1900.
Yok, bir tane skeçte bulundum. Şöyle oldu.
Abi biraz anlatsana.
Erdi ile Emre ile tanışma hikayenden başlayayım aslında. Orada bir Esrarı Bilmezdim Harmanı Oldum diye bir şarkı var. Orijinali.
Hanım satıcıyı da verelim.
Orijinali Soner Civan'a ait bu arada. Millet şey sanıyor, çok üzülüyorum. Ben çaldım zannediyor o kaydı. Ben öyle bir şeyi çalamam. Mümkünatı yok. O inanılmaz bir müzisyenlik seviyesi yani. Hani öyle çalabilmek için ne bileyim herhalde böyle hapse girmek falan gerekiyor yani.
Abi, hani neden dövmesi aranıyor mesela?
İnanılmaz bir çalım yani. O ben onu çok etkilenmiştim. Sonra Ork'ta onu transkrip etmem gerekiyor. O dönemde Kites diye bir grupta bas çalıyorum. Parçalara çalışmam lazım. Ben bir gün canım sıkıldı. Oturdum transkrip ettim onu. Ama aklımdan yani. Notaya yazamazsın onu çünkü yani. Sonra onu internete story attım. Erdileri de etiketledim. Aslında onlar döndüler. Dediler ki abi nasıl çaldın bunu falan. Hani ne güzel. Ben de dedim ki ya siz bizim bir konserimize gelin. Yüz yüzeyken işte o dönem İstanbul konserlerimiz falan da oluyordu böyle. Öyle yoğun çaldığımız bir dönem. Orada tanışalım sizle. Geldiler, tanıştık ettik. Çok iyi anlaştık çünkü böyle YouTube'un diplerini ben biliyorum deli dönemlerimden. Hani böyle amaçsızca YouTube'a gömülüp her şeyi yani böyle Sedat Peker'in avukat oynattığı videolardan tut. Nuhat Şen Sesli'nin bir stüdyoda deret deret deret deret falan kayıt yaptığı videoya kadar böyle bir külliyatı biliyorum o dönem yani işsizlikten.
Çok iyi.
Öyle tanıştık. Dediler ki sen bir video çekeceğiz onda oyna bir ki yazdılar. Oynar mısın? Bak böyle bir karakter var. Ölü Salih diye. Dedim tamam abi tam benlik. Yani benim zaten o. Hani o dönemde hakikaten aşırı yorulduğum bir dönem böyle. Hani konser veriyoruz, şey yapıyoruz. Böyle kendimde değilim. Yani ne yapıyorum ben abi dönemi. Ben de çok severim öyle saçma sapan şey yapmayı yani. Bir, oğlum oyunculuk lan hani çok değişik bir şey baktığın zaman yani. Oyunculuk olarak görmedim tabii. Ben dedim ki ya çekeceğiz, eğleneceğiz. Kimse de bunu en fazla işte kaç kişi izler yani.
Tabii.
Abi ben ne bileyim onun o kadar.
Viral olacağını.
Tabii.
Bir süre sonra gerçekten artık hani şey olmaya başladı. Böyle başta çok değişik insanlarla tanıştım o yüzden. İşte yürüyorum adam Kadıköy'ün bir de çok kalabalık yerlerinde oturuyorum. Yani hani işte abimin evi Kadıköy'de, benim ev Kadıköy'de falan, Ezgi'yle oturduğumuz ev. Bir çıkıyorum abi öyle Salih diye bağırıyor birisi falan arkadan. Öyle bir şey yaşadık. Başta ben gülüyordum. Sonra bir dönem şey oldu ya, sosyal medyada çok fazla bu linç kültürü var ya, linç kültürü demeyelim adına da, hani çok genç adamın istediği her şeyi yazabilme özgürlüğü.
Evet.
Evet.
Evet, tabii.
Bundan birazcık muzdarip oldum. Sonra profili kapattım. Baktım çok fazla hani öyle bir şeyler yazan oluyor. Yani adam zannediyor ki hani sen olsun falan. Hatta Ezgi'nin çalıştığı okuldan öğrenciler falan öğrenmiş. Hocam siz ölü Salih öyle biri mi gerçekten falan. Adamlar o zannediyorlardı beni. Ama yani şöyle bir gerçek de var. O zaten benim bir parçam işte. Orada güneş gözlüğü takıyorum falan. Güneş gözlüğü mesela şeyi birazcık şeyden esinlenmiş olabilirim diye düşünüyorum. Eskiden körler konseri olurdu. Böyle kör, şey görme engelliler gelip şey yapardı. Ork kurulurdu mahalleye. Gözlüklü bir adam gelirdi ve jelatinin üstünden çalardı o orku böyle. O orkun jelatini hiç çıkmazdı böyle. Elini sokup jelatinden öyle onları izleye izleye bizim mahallede büyümüştüm. Öyle bir şey var yani. Bir de bayağı eğlendim yaparken aslında. İşte pişman da değilim bu arada. Hani
yok abi çok güzel skeç ya. Ben inanılmaz güldüm bir de yani.
Ya insanlara karşı aslında o duvarı yıktığım bir şey oluyor o yani. Onu yapmışsın. Bundan sonra ne yapsan zaten hiç kimse garipsemez yani. Yani öyle bir şey. Kimse garipsemez yani. O yüzden deliliğini bir şekilde yedirebiliyorsun işin içine. Yani anksiyete o kadar da kötü bir şey değil aslında bakarsan.
Ya tabii canım. Yani gelişimin bir parçası diye düşünüyorum ben.
Tabii.
Deliye yatıyor, deliye yatıyor falan diye konuşuyorlar değil mi arkamda?
Peki şey soracağım Baran. Bu bir sanırım Red Bull sponsorluğundaydı. Yüz yüzeyken konuşuruz da bir Amerika'ya stüdyo kaydı için gittiniz sanırım. O süreçten biraz bahseder evet. misin bize? Nasıl oldu?
Biz bir single yapıyorduk o dönem. İşte demolarını atıyoruz birbirimize falan filan. Stüdyoya girip çalışıyoruz vesaire. O dönem bizim Can Kalyoncu davulcumuz. O da benim zaten okuldan Özgür'le ortak arkadaşımız. Aynı dönemimden de. Can Kalyoncu aynı zamanda Jacuzzi'nin davulcusu. O dedi ki işte böyle bir görüşme yapıyorum Red Bull'la. Bizim grubun menajeri şu an için aslında biziz diyebilirim. Hani 5 kişilik. Sadece booking'imizi yapan menajerimiz var. Bu kararları kendimiz alıyorduk ve görüşmelere, toplantılara her yere kendimiz gidiyorduk zaten. Öyle bir dönem içerisinde Can bununla ilgilendi. Red Bull'la çok temaslar kurdu. Red Bull da olumlu yaklaştı. Dedi ki sizi o zaman Berlin'e götürelim. Olur dedik. Gideriz Berlin'e kayıt yapmaya. Ama Berlin stüdyosunun tarihleri o dönemde doluymuş. Dediler ki sizi New York'a göndereceğiz. Okey misiniz? Biz de dedik ya sen ne? Sen ne diyorsun? Öyle bir buraları arka kulağını patlattım şu an milletin değil mi?
Yok be abi gayet iyi.
Bağırarak. Neyse öyle gittik işte Amerika'ya. Orada Nublu'da çalma, jam session'a katılma şansım oldu. Orada biraz aslında hacı mı olduğum, artık rezil mi olduğum bilmiyorum ama Roy Haynes'in oğlu falan vardı böyle jam session'da ve jam session bittikten sonra ben onun Roy Haynes'in oğlu işte Gregor Haynes miydi? Öyle bir şey tam yanlış da söylüyor olabilirim. Onunla çaldığımı böyle anlamıştım jam session'ın bittiğinde ve çok acayip olmuştum yani. Biz ne yaptık biraz önce falan diye. İlhan Erşahin'in mekanı Nublu bu arada. İlhan Erşahin'le işte biz Kites bağlantısıyla orada basçı olmam nedeniyle beni tanıyordu. Gittim dedim direkt ben Kites'in basçısıyım. Nasılsın abi falan. O da dedi ki gelin çalın. Ertesi gün dedi biz jam session yapacağız. Çalmayız da dedim gelir dinleriz falan. Sonra sahneden İlhan Erşahin böyle gel gel yapıyor bana falan. Ve klavyeye oturttular beni. Klavyeye oturttular tamam mı? Sonra Alper Hoca'nın bir lafı geldi aklıma. Alper Hoca diyor ki ben diyor profesyonel klavyecilik yapmış bir dönem hayatında yani piyanistlik yapmış. Çok parçayı diyor şaşırdıysam diyor ortalığı öyle bir bulandırırım ki diyor. Öyle. O Ortalık bulandırma algısı üzerine ben birazcık çalışmıştım o dönem. Ortalık nasıl bulandırılır? Hani hata yapmak. Ne yaptım? Adamlar fa'dan çalıyorlardı. Fa blues gibi bir şey çalıyordu. Beşli basıyorum, dörtlü basıyorum, kök basıyorum. Cinsiyetsiz, tamam mı, her şey böyle. Hani gören de sanar ki bu adam allame, hani özellikle çok iyi biliyor. İşte basitleştirmiş müziğini falan. Hani öyle. Hani kimse demiyor ki bu adam burada ne yapıyor yani. Böyle bak, böyle atarlar beni. Böyle ensemden tutup atarlar ben söylesem. Ya ben klavyeci değilim diye. Öyle bir deneyim, o da bir anksiyeteydi. Ama işte biraz sarhoştuk falan öyle.
Şimdi, çaldım abi. Abi yurt dışı Amerika anksiyetesi de başka oluyor diye saçmalıyordu. Sonuç olarak yani.
Evet.
Bir benzemez şey yani buradaki anksiyete. E peki şey soracağım. Kayıt süreci nasıl geçti? Hangi stüdyodaydınız? Kaç gün kaydettiniz?
Orada Red Bull'un kendi stüdyosu vardı. Red Bull müzik işte. Manhattan Chelsea'de. Oraya gittik. Çok güzel aletler var. Böyle şeydi, hani beni bıraksalar orada yaşarım yani. Hani böyle Moog vardı mesela. Gidip böyle ona basıp şeydi. Ya ben biraz fetiş bir insanım arkadaşlar. söylemem gerekirse. Böyle konularda çok fetişim var. Benim zaten fetişlerim birazcık götürüyor. Küçükken ben klavyeci olmak istiyordum da, o yüzden synthesizer görünce ben böyle bir şey oluyorum. Deliriyorum. Moog var orada böyle ama kocaman, tamam mı? Cut-off böyle. Cut-off benim kafam kadar. Böyle açıyorsun, böyle şey geliyor. Cebrail geliyor böyle. Tövbesi.
Çok iyi ya.
Hakkın hikmetini görüyorsun böyle o cut-off'u açınca falan. Öyle gittik işte, birkaç ilk böyle bir adaptasyon sürecimiz de olamadı. Çünkü bir anda kayda girdik. Ben oradaki synth'leri çok iyi bilmiyorum vesaire falan. Güzel böyle Roland'lar var, eski synth'ler vesaire. Yani neler neler var. Mikrofonların bini bir paraya falan. İmkan efendim, imkan.
Ya abi çok güzel ama onları görmen. Görmen, o tecrübeyi yaşaman çok güzel.
Sonra orada ya. Bir röportaj var işte bizim şeye yansıyan. Küçük bir belgesel çektiler aynı zamanda orada. Kamera ekibi bizi orada bulunduğumuz 3 gün boyunca kaydetti bütün hareketlerimizi. Biz böyle tuhaf tuhaf hareketler de yapıyorduk, salak salak falan. Onları da kaydetti. Neyse ki onları yayınlamamışlar. Benim orada bir röportajım var. Böyle şey diyorum. Değişik değişik bir sürü enstrüman var. Biz bunlar çok, ben çok stresliyim bu yüzden. Şimdi bu synth'leri çözmem gerekiyor falan dedim. Onu yayınlamışlar. İlk bize draft'ı geldi videonun, tamam mı? Belgeselin, buna okey misiniz diye. Ben orada diyorum ki şu anda bunun düşüncesi bile beni geriyor. Bu synth'lerin, ben de dedim ki ya onları yayınlamasınlar. Ben öyle bir adam değilim çünkü orada yarım saat konuştum. İki kelime. O daha böyle daha iyimser bazı sözlerimi yayınladılar, sağ olsunlar. Orada çok güzel bir hafta geçirdik. Son günlerde de orada yaşayan arkadaşlarımızla görüştük. Benim çok uzun süre görmediğim arkadaşlarımı gördüm vesaire. Bir böyle ev kiralayıp orada barbekü partisi falan yaptık. Böyle, yeah man, yeah barbekü. Hemen havaya girdik böyle. I'm doing my barbecue bitch falan.
yani kütük hiç Mardin değilmişçesine. Saçmalıyor. Senin fotoğrafından geldim aklıma ya. Çok güzel bir fotoğraf.
Yok ya, orada benim hemşerim arkadaşlarım var. Yunus geldi işte falan. Aha. Böyle. Wrangler'ıyla geldi böyle. Wrangler almış kendine. Burayı keseriz. Yunus çok severim. Orada acayip yardımcı oldu oğlum. Sokakta kaldık biz New York'ta ya.
Abi ne diyorsun ya?
Bir başımız o şeyde böyle Brooklyn'in Williamsburg'de. Yahudilerin yaşadığı bir mahalle var. Özellikle Hasidik Yahudilerin çok fazla yaşadığı. O Unorthodox diye bir dizi var ya. Hı
hı. Öyleler.
Unorthodox'un yeri işte o. Williamsburg. Biz orada kalıyorduk. Orada bir ev arıyoruz. Williamsburg'de bir ev var ve hala Airbnb ile görüşme yapmamışız. Ara kimye arasak ulaşamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Biz kaldık. Menajer yok başımızda, bir şey yok. İşte Mert vardı, prodüktör. Öyle duruyoruz. Yunus işte o arkadaşım orada bize ev mev buldu falan, sağ olsun. Böyle o masrafları, bizim hesaplar kilitlendi orada, paraları kullanamıyoruz falan. Böyle 5 dolar bir sent sayıyoruz falan. Bloke oldu kartlar, bir saçma sapan bir şeyler oldu. Bilmiyorum abi, ben daha önce gitmeye Avrupa'ya gittim en fazla. Onda da nakit para kullandım yani.
Tabii.
Öyle güzel maceralı bir süreçti. Sonra döndük. Döndükten sonra ben bir çöktüm ya. Keşke orada devam. Birkaç gün daha ya. Birkaç gün daha gidip Nubla'ya şöyle iki kere daha çalaydım. Yağıtlar yaktım. Öyle arkadaşlar, çok konuştum ya.
Kusura yok bakma. Abi ne güzel.
Zaten seni de özlemişim.
Ben de çok özledim. İyi ki geldin. Devam edelim ya.
Tabii.
Süper akıyor ya.
Başka bir şey var mı? Hani nereye götürebiliriz buradan bilmiyorum muhabbeti, ama daha fazla hani sizin de merak ettiğiniz bir şey ya da sizin de katmak istediğiniz bir şey bu konuyla alakalı. Özellikle mesela şey konusunda ben çok şaşırdım. Doğaçlama yapmıyorum dedi galiba içinizden biri.
Ben demişimdir. Yapamıyorum.
Evet, dedi galiba. Evet.
Doğaçlama.
İşte klasik piyano kariyerini falan, işte o klasik piyano eğitiminden geçtiğini duydum. Onu duyunca ben çok üzüldüm mesela. Hani evet. Ya bu kadar mı ciddiymiş bu sorun yani? Çünkü biz normalde müzisyenlerle bunları pek konuşmayız. Yani sen nelerden besleniyorsun ve ne kadar doğaçlama yapıyorsun vesaire. Bizim de bir yandan işimiz, hani okuduğumuz şey doğaçlama üzerine. Ama klasik armoni eğitimi veriliyor. Bu eğitim konusuna da aslında biraz eğilmek gerekiyor. Yani anksiyeteye seni sürükleyen şeyler ne? Bunu sorgulamak lazım. Burada tabii kimseyi eleştirmek gibi niyetimiz yok ama.
Tabii.
Maalesef ki bir müfredat ve bununla ilgili ders, işte drama dersleri olabilir, doğaçlama dersleri olabilir. Bunların aslında insanın eğitim hayatında başından itibaren olması gerekiyor.
Kesinlikle.
Benim bu konudaki fikrim bu yani.
Ya bir de çok sanırım, güzel abi. Şey olması gerekiyor. Daha doğrusu olması gerekiyor diye bir şey demeyelim ama fazla uslu öğrencilerde bu anksiyete daha fazla oluyor olabilir. Yani birazcık yırtık tiplerde, ya siz böyle diyorsunuz da ben bunu çalacağım abi olabilir yani. Ama mesela bende hiç öyle bir şey yoktu. O yüzden ben hep böyle hocaların dediği şeyi yapan bir tip olduğumdan dolayı belki de işte doğaçlama yapabileceğim zamanlarda bile ya sanırım benim bunu yapmamam gerekiyor, onun yerine parçamı bir 5 kere daha çalayım demiş olabilirim. Yani şahsi bir şey de olabilir gerçekten, ama neticede karar verdiğin şeyleri de birileri sana öğütlemiş oluyor daha öncesinden ve sen onun neticesinde bir tercih yapıyorsun. Benimki birazcık öyleydi aslında. Ya da ben genel olarak böyle daha uslu ve öğretmenlerinin sözünden çıkmayan arkadaşlarımla konuştuğum zaman bu anksiyete mevzusunun çok daha fazla yaşadıklarını görüyorum. Yoksa ya yapılır ya, bugün de bu ödevi yapmayayım, bu derse girmeyeyim falan gibi bir kafa olduğunda çok daha kolay çözümlenebiliyor bir takım şeyler. Ya o benim kişisel durumum da olabilir.
Doğaçlama şey var aslında, hani neye maruz kaldıysan biraz onun üzerinde uzmanlaşmış veya işte deneyimin oluyor. O kadar mesai etmek diye bir şey var ya, hani ne kadar denedin bunu ve ne kadar yaptın. Aslında bununla alakalı. Tabii bunun temelinde klasik müzik eğitimindeki belli başlı bugünün dünyası, yani birazcık Alper Hoca'nın deyimiyle provokatif konuşacaksak eğer, belli başlı sıkıntılar var aslında. Bunları yani bir müzisyeni kendi zihniyle baş başa bırakmamaya iten.
Doğru.
Bununla ilgili ben bu son zamanlarda birazcık da bir şeyler okuyorum. Hani o yüzden podcast bayağı ilgimi çekti bu konuda. Hani mesela Derek Bailey'nin Doğaçlama diye bir kitabı var. Klasik müzisyenlerle, işte kompozitörler, aranjörler, orkestra şefleriyle görüşüp röportaj şeklinde de destek aldığı bir kitap. Bununla ilgili bir laf var mesela. Girişte direkt. Doğaçlama sürekli değişir ve yeniden uyarlanır. Hiçbir zaman sabit olmaz. Özü gereği kuramsal değildir. Bir kere bu lafta sıkıntı başlıyor. Hani kuramsal olmayan ne? Bunu kuramsal olmamaya iten ne? Ama klasik müzikçilerin genelde bizim gelenekten aldığımız hani konservatuvar eğitiminde atlanılan şeylerden bir tanesi barok dönemde doğaçlamanın aslında olması. Yani evet. Bizim Özgür de bunları tabii biliyorsun yani sen de. Ben anlatmayayım. İstersen birazcık sen...
Yok abi, sen devam et. Çok güzel yerden devam ettin. Ben sana şey katılırım yani. Desteklerim. Kesinlikle var. Yani işte Koray Sazlı sağ olsun, Koray Hoca'yla doktora dersinde de çok üzerine konuştuk. Yani neredeyse bu caz müziğinde kullanılan o akorların yazdığı chart denilen aynı şey zaten barok dönemde o basso continuo kısmına yazılan yerde. Yani o zaten bunların içinde o var. Yani bazı yerler olurdu, hatta bu konçertolarda falan bile olurdu. Hatta bazı konçertolarda sallıyorum işte bir keman kadansın konçertosu. Hatta ben çalmıştım Max Bruch'un sol minör keman konçertosunda kadanslar olurdu. O kadanslar aslında en iyi doğaçlamalar, onlarla alakalı kayıt altına alınan. İşte ne bileyim, biz de Charlie Parker'ın Donalisi'ni Charlie Parker Donnelly çalarken dinliyoruz. Real Book'a yazılan şey o en güzel performansların birinde çaldığı HD aslında. Aynı dediğin gibi benzer çok nokta var aslında. Hepsi iç içe ama burada da olan durum yani bir meslek grubunda uzmanlaşmak için tabii ki ayrımlar yapılması gerekiyor ama ayrım yapılan yere mercek tutup diğer tarafa bakmamak birazcık bana böyle faşist geliyor diyebilirim. Yani biz, tek tip geliyor ya, gibi söyleyebilirim.
Faşizmden ziyade aslında bir şeyin en kısa yoldan elde edilmesi. Şimdi burada müzikte biz seninle formasyon aldık aynı anda. Aha. Oradan hatırlıyoruzdur. Öğrenme bilimi var ya. Hani öğrenmede en basit şeylerden bir tanesi aslında neye maruz kaldığın. Yani neyle zorlanıyorsun? O zorunlu anksiyete diye bir kavram var. Hı hı. O neydi? Onu tam şeyini bilmiyorum da.
Devam et abi.
Bir şey öğrenmen için, bir şey öğrenmen için senin belli bir kaygıya, yani yumurtanın dayanması dediğimiz şey, ona ihtiyacın var. Çünkü tabii, benim tabii. hayatımda bana ben hayatımda en fazla şeyi yumurta dayanınca öğrenmek zorunda kaldım. Özgür'ün bir bitirmesi vardı mesela. Ya o parçaları ben normal hayatımda mümkünatı yok çıkaramam.
Ya, bitirmenin starı Baran'dı ya. Beni çok büyük kurtarmıştır. 4 gün kala falan yani.
Özgür aradı beni böyle. Alo. Gitarist yok. Senin çalman lazım bunları. Alo.
Baran. Anksiyete sesi o.
Sonra tamam Özgür ben çalamam dedim. Bak bunlar olmaz falan. Kapandı telefon. Özgür bana notaları gönderdi o ara. Notaları açtım. Böyle oldum. Notaları açtım böyle. Göremedikleri için evet. Neyse. Gözüm aktı böyle. Dudağım falan aktı böyle ben notları görünce. Ben bunları nasıl çalacağım? Çünkü teknik partisyonla Alain Caron. Alain Caron'un ben de çok büyük hayranıydım küçükken falan. Ama çalmak hiç aklıma gelmiyordu. Yani fusion böyle. Hardcore fusion bir şey. Slam the Clown. 12 sayfa nota. 12 sayfa nota bir gitarist için kabus.
Tabii tabii canım.
12 yani. Sayfa nota gitaristin önüne. Böyle mimler var çok güzel işte. Bir gitaristi susturmak için ne yapma? Önüne nota koy falan.
Tabii tabii.
Özgür aradım. Özgür dedim bu olmayacak. Özgür bir daha beni. Özgür beni bir gaza getiriyor telefonda.
Tabii hayat koçu.
Kardeşim sen yapamazsın da kim yapar? Ağam benim, paşam benim. Sen yaparsın oğlum. Sen yaparsın yani. Falan.
Ama ben oturdum yani çalıştım
2 gün içinde sadece tuvalete ve yemek yemeye giderek. Hayatımda ilk defa öyle çalışmışımdır herhalde. Ben o parçaları bir şekilde ezberime aldım. Sonra çıktık çaldık vesaire. Son bitirmesi Özgür'ün o da efsane bir gündü yani.
Abi o
böyle inanılmaz. Dideral kokuyor böyle.
Okunmuş pirinçler falan saçmalı.
Salona giriyorsun böyle bir dideral kokusu var bir yerlerden geliyor böyle.
Köşeye serpmişler falan değil mi?
Aynen.
Tabii böyle.
Şey buhurdanlıkla dideral böyle şey.
Tabii tabii.
Kutsamışlar herkesi böyle papaz gelmiş.
Şöyle sakal yolmaktan saç kıran olmuş böyle çenem falan. Böyle anksiyete.
Aynen.
Ama yani Baran inanılmaz kurtarmıştır beni o konuda. Hakikaten burada da kayıtlara geçsin bu falan diye böyle bağırıyor değil mi? İçerlenmiş ama çok anksiyete dolu bir günde ama çok da güzel yani müzik adına en mutlu olduğum zaman o zamandı diyebilirim. En son. Yani böyle çok
evet,
pesimiz konuşmayayım.
Beraber çalmak, evet. Beraber çalmak gibi bir güzelliği vardı yani. Biz orada yakaladığımız fırsat birbirimizle beraber çok fazla çalıyorduk yani.
Evet.
Çok, ve bunu zorunda kalıyorduk yani. Birinin sınavı oluyordu. Elinden notayla geliyordu. Abi sınav çalacağım. Eşlik lazım. Hop girmek zorundasın o sınava. Çünkü burada bir şey var. Brotherhood var yani. Hmm. Öyle bir başkasının sınavına çalmazsan başkası da senin sınavına tereddüt eder yani.
Tabii.
Hani birazcık
tabii öyle değil
mi? Etme bulma dünyası olduğu için birbirimize faydalı olmak adına da birbirimizin çaldığı parçaları öğrenmek zorundaydık. Bu aslında kolektif anlamda bizim olayımızı çok genişletti ama piyanist yoktu maalesef. Evrim Hoca o dönem çok fazla gelmiyordu okula bizim aktif olduğumuz dönemde. Sonra Evrim Hoca ile çalma şanslarımız oldu. Evrim Demirel çok çok iyi bir piyanisttir.
Evet.
Onun böyle aydığı, bazı aydırdığı şeyler oldu ama aslında o dönem en güzel dokunuşu bir o dönem hani bizim okulda olması ya şans diyeyim hani artık nasıl o kadar güzel bir kadroya denk geldik bilmiyorum. Ricardo Moyano vardı.
İnanılmaz. İnanılmaz
Ricardo Moyano geldi. Beni ansambuluna istedi. Çünkü ben Kamil Hoca'nın ansambulundan kovulmuştum o dönem. Çalışmıyorum diye. beni aforoz etmişlerdi. Ben de böyle ağlıyordum falan. Ondan sonra Ricardo Moyano ertesi dönem aldı beni. Dedi ki bana işte o tatlı çok güzel bir Türkçesi vardır. Çok iyi Türkçe biliyor yani 20 seneden fazla vurduğu için. Sen ne çalmak istiyorsun dedi. Dedim ben Dolphin Dance'ı çok seviyorum Herbie Hancock. Ama çalamam hocam dedi. Yani, olmaz. O zaman bu dönem onu çalacak.
Ya müthiş bir insan ya.
Sonra oturduk onunla Brezilya müziği üzerine çalıştık falan. Bir dönem sadece biz ensemble'da Brezilya müziği yani. Özellikle hatta bir tek besteci Hermeto Pascal'ı adadık o dönemi. Onun parçalarını çaldık vesaire. Orada aslında gördüğüm şey hani benim biraz da cazda da bizim kendi adımızda yaşadığımız o ekoller farklılığı var ya. İşte Şenol Hoca ekolü var. Tabii. Berkeley ekolü, Free Jazz ekolü. Kamil Hoca ekolü var, straight böyle.
Mainstream, ana akım caz.
Aynen, efsane. Onu anlamak için çok iyi klasik müzik çalmak gerekiyor bu arada hani yani. O şimdi bizim cazda iki tane adam var ya, iki türlü adam var orada. Bir rock'tan gelen var, bizim gibi işte Özgür Ben gibi hırbolar.
Evet.
Bir de şey var. ofensif oldu biraz ama.
Olsun.
Ama öyle ya, abi hiçbir şey bilmiyorduk yani. Bir de şey var ya. Klasikten gelen adam var. Abo.
İşte ben çok karışıktım. Ben de çok karışıktı durum.
Beni
ben.
O arkadaşlar evet. Sen de işte oradan geliyordun ve o arkadaşlar beni çok korkutuyorlardı. Çünkü çok sakinlerdi. Yani sakinlikle böyle birini öldürebilirler yani. Ümüğünü sıkar ve hiçbir yeri titremez. Çünkü frontal lob yok, anladın mı? O şey var ya hani, senin bir şey yaparken karar vermeni sağlayan yer var ya, frontal lob. Hani.
Evet.
O yok onlarda. Yani onu herif nota okumakla harcamış. Yani, bayılıyorum abi. Klasik müzisyenlik benim içimde kaldı, anladın mı? İçimde kaldı yani. Ben yapamıyorum. Yani canım şey oluyorum. Böyle havuç rendeleme falan bir şeyler, evdeki işte biber kalmış mıydı falan, onu düşünüyorum çalarken ben bir eseri. Notaların aynısını. Sonra ben birazcık bunun üzerine devam ettim. Yani bu beni götürdüğü nokta ne ve bunun ve nerede çelişiyorum klasik eğitimi ve caz eğitimi arasında? Nerede bir çelişki başlıyor ve nereden ilerleyeceğim? O konuda şey kitabı biraz çok rahatlattı beni. Şöyle göstereyim. Derek Bailey'nin doğaçlama üzerine yazdığı bir kitap.
Tamam abi, bunu şey yapacağım.
Pan yayınlarından.
Bunu yayını okudum. Süper.
Onda mesela bize doğaçlama öğretilmiyordu bir şekilde. Yani sadece parçaları çalmamız isteniyordu. Ve şey diyor, Kurt Sass var işte şey, müzikolog. Diyor ki, acı tecrübelerden biliyoruz ki insanın duyuları son derece güvenilmez ve önyargılıdır. Bambaşka bir müziğin içine eşit düzenli ezgi aralıklarını, hatta batılı geleneğin vurgulu ritimlerini yerleştiriveririz. Bu yüzden bu tür doğrulanmamış basımların belgesel değeri o kadar azdır ki, hatta insan duyularını osilatör ve frekans çözümleyici gibi aletlerle çözümlesek bile bu alakasızlığın kesin portresini desteklemekten başka hiçbir işe yaramaz. Yani aslında transkrip yaptık dediğimiz şeyin, hı hı, gerçekte ne olduğunu bizim çok fena tokat gibi yüzümüze çarpan, hı, bir laf. Tabii bu çok sert bir dille yazılmış yani.
Kesinlikle.
Ben bunu %100 savunuyor demiyorum. Ama, hı hı, yani Apollonculuk, Dionysosculuk diye bir şey var ya hani. Yani Apollonculuk dediğim benim için klasik müzik işte, o eğitim. Deli gibi nota okuyacaksın, önüne geleni çalacaksın, hata yapmayacaksın ve bedenin çok güçlü olacak hani onları sürekli çalabilmen için vesaire. Dionysosculuk daha böyle abi takılıyoruz işte ya, ne geliyorsa moruk R'den girsene falan.
Tabii.
Bizim esprimiz vardı ya senle, R'den takılıyoruz esprimiz.
Tabii R'den funky ya. Nasıl biliyordun?
O ortasını bulmakla hala uğraşıyoruz işte.
Allah çok... Abi çok güzel ya. Baran sağ ol ya, çok güzel oldu böyle. Ne bileyim, aktık gittik
rica
yani.
Ederim. Ne demek ya, siz bunu yapmaya devam ettiğiniz sürece daha bir gün Alper Hoca umarım gelir.
Umarım buraya. Yani tabii o kadar bir akademik.
Vakti var mı bilmiyorum ama bir gelsin de ortalığı bir yaksın.
Evet, bir yaksın ve o son podcast'te onu bırakıyoruz.
Evet, o artık onu yaptıktan sonra şey, gidip kendinizi
tabii.
Kendinizi intihar.
Çarmıha gerin diye mi?
Yok ya. Aslında Kamil Hoca'yı da almak lazım. Evet, o da hoca çok şey. Kamil Hoca'nın bir dafı vardı bir de beni çok etkileyen.
Kamil Erdem bu arada. Çalıyordum.
Kamil Erdem. Bir gün davul çalıyordum. Geldi dedi ki, sen kaburga ne demek biliyor musun? Bilmiyorum hocam dedim. Kaburga Anadolu'da bir kuru yemiş. Onu böyle kavururlar, çok güzel kokar. İnsana kendi osuru kavurga gelir. O yüzden davul çalma. Git kendi enstrümanını çal. Sen şimdi güzel çaldığını zannediyorsun davulu ama bırak davulcu çalsın.
İşte bu sözle.
Kamil Hoca'nın direkt hani yani derininde net ve Anadolu deyişleriyle desteklenen müzik eğitimi yaklaşımı bizi çok etkiledi derinden.
Kesinlikle etkiledi. Tabii.
Etkisini hiç unutamam yani. Bir gün lokma Çağdaş vardı bizim, hatırlarsın davulcu. Lokma yapmış abi. Evde. Lokma var ya, o zaman lokmacılar daha meşhur olmuş. Evde canı lokma çekmiş. Lokma da suratına patlamış Çağdaş'ın. Bana bir fotoğraf attı böyle. Gözleri var sadece, tamam mı? Sarılı olur ya böyle bütün beden.
Mum ya yani.
İşte çalışamamış falan derslere, okula gitmiş. Ansambl mı var ne var? Kamil Hoca demiş ne oldu, sen niye gelemedin? Hocam yandım işte. Nasıl yandın? Lokma yaparken. Kamil Hoca orada işte demiş ki lokmacı davul çalıyor mu?
Ve hadi bu öğretici Ankara esprisinden sonra ama çok komik ya.